A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Erkan Seyhan'la birlikte bugün konuğumuz Sayın İlter Türkmen. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hoş geldiniz.
Biz de hoş
Hoş bulduk.
geldik efendim. Siz evinizde bizi
Evet.
konuk ettiniz. Teşekkür
Rica
ederiz.
ederim. Sağ olun.
Evet. Sayın Türkmen dışişlerinin duayenlerinden Dışişleri Bakanlığı yapmış ve diplomaside çok uzun yıllar ülkemize hizmet vermiş bir isim. Efendim, Siyasal Bilgiler Fakültesinden evvel Galatasaray Lisesi Mektebi Sultani'densiniz,
Evet,
değil mi?
tabii.
Evet, benim babam da Mektebi Sultani'den olduğu için biliyorum. Oradan hariciyeci çok mu yetişir diplomatlar?
Çok hala bugün. Şimdi biliyorsunuz Galatasaray Üniversitesi de var.
Evet.
Galatasaray Üniversitesi yoktu o zaman. Şimdi bu üniversiteden de çok hayli, bir hayli mezun olan dışişlerine intisap ediyor.
Özellikle uluslararası ilişkiler
Uluslararası
bölümü çok
İlişkiler
başarılı bir
bölümü,
bölüm Galatasaray Üniversitesi'nin. Evet, oradan mezun.
Benim eşim orada öğretim üyesi, uluslararası
Evet.
ilişkilerde. Onun çok öğrencisi orada şimdi dışişlerinde.
Evet. Süper.
Evet, dışişleri ya ülkemizin çok önemli bir politik yönünü belirleyen merkezi tabii ve
Tabii.
Osmanlı
Tabii.
İmparatorluğundan beri.
Ama şimdi dışişleri tabii bizim zamanımıza göre daha da gelişti. Hani şimdi personel sayısı benim bakan olduğum sıralarda 300 falandı. Şimdi 900 oldu. Birçok yeni büyükelçilik açıldı. Çok yayıldık. Çok aktif bir politika gidiyoruz. Tabii bunlar iyi şeyler.
Peki efendim, bu sizin aktif olduğunuz dönemle şu anki izlenen dış politikaları kıyasladığınızda veya birlikte değerlendirdiğinizde nasıl bir tablo görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani esas itibariyle büyük bir ayrılık yok yani. Amaç aynı değil mi? Amaç nedir yani? Türkiye'nin güvenliğini sağlamak, değil mi? Türkiye'nin komşularıyla iyi geçinmesini sağlamak. Ondan sonra işte Türkiye'nin kültürünün yayılmasını sağlamak. Bütün bunlar her zaman aynı şeyler. Ama tabii dünya değişti tabii. Mesela ben bakanlıkta daha Soğuk Savaş hüküm sürüyordu. Tabii Soğuk Savaş'ın sona ermesi 1990'da bütün şeyi, denklemi değiştirdi. Onun için yeni unsurlar ortaya çıktı. İşte gelişme yolundaki ülkeler yeni bir hız aldı. Birçok yeni devlet ortaya çıktı. Orta Asya devletleri eskiden Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Onlar ortaya çıktılar. Kafkas devletleri ortaya çıktı. Ukrayna çıktı. Beyaz Rusya çıktı. Bambaşka bir dünyada yaşıyoruz bugün. O bakımdan da kaçınılmaz olarak dışişlerinin faaliyetleri arttı.
Evet, sizin bakanlık yaptığınız dönemde şimdiki dış politikayı nasıl buluyorsunuz? Yani o zaman kıyasla bir şimdi bayağı bahsettiniz ama özellikle şu anki dış politika.
Şimdi bir kere iyi bir dışişleri bakanımız var, yani onu söylemek gerekir. Gayet bilgili, gayet dinamik, aktif. Türkiye hakikaten büyük bir aşama kaydetti. Afrika ülkelerine açıldı, Orta Doğu'ya açıldı, işte vize kalktı Suriye ile ve bu siyasi açılmayı aynı zamanda bir ekonomik açılma takip etti. Yani hem ihracatımız arttı, hem de oradan gelen sermaye, direkt sermaye arttı. O bakımdan Arap Baharı'na kadar bence genellikle başarılı bir politikaydı. Başarısızlık neredeydi? Başarısızlık demeyelim ona da. Yani Türkiye'nin bazı sorunları yine çözümlenemedi ama eski hükümetler de yapamadı. Şimdi yeni hükümetlerin yapmaması yüzünden onlara şey demeyiz, muayene edemeyiz onları. Şimdi Kıbrıs meselesi halledilmedi. Ermenilerle ilişkiler meselesi halledilmedi. Avrupa Birliği ile üyelik meselesi. Bu üç mesele bugün duruyor. Ama bu, dediğim gibi bunda bu hükümetin kabahati yok. Eski hükümetler de Kıbrıs meselesini halledemedi. Ermenistan'la ilişkiler kuramadı.
Evet, efendim ben hatırlıyorum sizin siyasi hayata bir eğiliminiz olmuştu Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Sayın Türkeş'le, rahmetli Türkeş'te anılarınız var mı?
Tabii ziyaret ettim. Milletvekili adayı olmadan önce. Sonra işte İzmir'e geldi. Buluştuk bir iki kere. Buluştuk tabii. Babamı tanırdı, babamı severdi. Rahmetli babam da askerdi. Onun için bana çok şey nazik davrandı. Ama seçimleri kaybettik.
Şimdi Sayın Rahmetli Türkeş'i anarken rahmetli Erbakan da aklıma geldi. Onun vefatının seneye devresi oldu bu hafta. Onu tanır mıydınız? Onunla anılarınız var mıydı?
Onunla bir iki kere karşılaştım. Çünkü artık ben emekliye ayrılmıştım. Yani aktif bir görevim yoktu. Onunla bir iki tanıştım. Tabii konuştuğu zaman kibar, nazik bir adamdı çok.
Şimdi siz birçok ülkede bulundunuz büyükelçi olarak. Bunların içinde Türklerle ilişkileri açısından, Türklere bakışı açısından en pozitif olan, en rahat ettiğiniz, en iyi diyalog kurduğunuz var mı böyle bir farklılaşan?
Ben tabii Atina'da büyükelçilik yaptım.
Evet, ilk herhalde.
İlk postum Atina'daydı. Evet, 68. Tabii o zaman problemlerimiz vardı Yunanlarla. Ama doğrusunu söyleyeyim, yani orada gördüğüm dostu hemen hemen her yerde görmedim yani. Tabii çünkü sosyete bir şeysi yok Türkiye'de, problemi yok. O zamanki hükümetin de yoktu. Çünkü yeni bir kriz geçirmiştik. 1967 krizini geçirmiştik. Ve biz Yunan kuvvetlerinin Kıbrıs'tan çekilmesini sağlamıştık. Yani o sırada Kıbrıs meselesinde son derece uslu duruyorlardı. Onun için öyle bir şey olmadı. Tabii daha sonra o Enosis teşebbüsü oldu 1974'te. Ama ben o zaman zaten ayrılmıştım. Ondan sonra Moskova'ya gittim. Moskova'da da doğrusu isterseniz bir düşmanlık görmedik. Yani o bayağı bir işbirliğimiz vardı o zaman. Şimdi bugün kadar değil tabii böyle o. Gaz bizim zamanımızda başladı. Üzerinde müzakere gaz alımı ama daha alınmamıştı. Öyle bir, bugünkü kadar bir yakın ekonomik işbirliği yoktu. Ama yine de vardı işte. Ticaret vardı. Ondan sonra işte bizim iş adamlarımız gelip giderdi o zaman bile. Sovyetlerle de bir büyük problemimiz yok gibiydi.
Yani ama kendi iç yapıları çok farklıydı.
Bir şey anlatayım size, 1974'te Kıbrıs harekatı yapıldığı zaman ben Moskova'da büyükelçiydim. Tabii hemen talimat geldi. Ben de gittim Gromyko'yu, o zamanki Dışişleri Bakanı Gromyko'yu gördüm. Dedim böyle böyle oldu. Enosis yapılmak üzereydi. İşte Makaryos'u uzaklaştırdılar. Onun için tabii biz müdahaleye şey ettik. Mecbur kaldık. Tamamen haklısınız dedi. Tamamen haklısınız dedi. Yoksa dedi Enosis olacaktı dedi. Yani siz müdahale etmeseniz anlayışla karşılıyoruz dedi. Fakat sonra bu ilk harekat, ikinci harekatı yapıp güneye doğru ilerlemeye başladığı zaman o sefer o beni çağırdı. Biraz ileri gitmiyor musunuz dedi. Yani Sovyetlerle o zaman iyi bir ilişkimiz vardı. Tabii bugünkü Rusya bambaşka bir şey değil mi? Evet. Yani bugün çok yakınız birbirimize değil mi? Yani ben onu diyorum. Ruslar hep sıcak denize açılmak istiyorlardı. Açıldılar işte.
Evet.
On binlerce turist geliyor buraya. Gayet de iyi istifade ediyorlar. İşte ekonomik ilişkilerimiz iyi. Sık sık devlet adamlarımız buluşuyor. Yani Medvedev'le çok iyi ilişkiler olduğunu zannediyorum.
Evet.
Putin'le de iyiydi. Putin'le de iyiydi.
Bu son dönemde Ermenistan'la olan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi tabii çok iyi bir şey oldu. Yani bu Anayasa Konseyi'nin kabul ettiği karar. Hı hı. Biz daha ileri bir karar bekliyorduk. Çünkü hukukçular şunu belirtmişlerdi. Yani bu iş Anayasa Konseyi'ne gittiği takdirde Anayasa Konseyi 2001 senesinde alınan kararı, kanunu, kabul edilen kanunu da değiştirmek mecburiyetindedir. Yani o kanun neydi? Fransa jenosidi tanır. Ermeni jenosidi tanır. Onu yapmadılar. Ama bu jenosit suçunu inkar edenleri veya küçümseyenleri cezalandıracak olan saçma sapan kanunu anayasaya aykırı ilan ettiler. İşte insan, ifade özgürlüğüne karşı olduğunu söylediler. Bizim için çok iyi oldu. Hı. Şimdi gerçi hem Sarkozy hem François Hollande sosyalist lider şey diyorlar, yani biz bunu tekrar şeye koyacağız. İşleme koyacağız yani. Tekrar bir kanun daha yapacağız. Şimdi yapamıyorlar. Çünkü seçim geliyor. Ama seçimden sonra yapmaları ihtimali var. Ama hukukçular diyor ki bu imkansız gibi bir şey. Çünkü aynı kanunu ileri sürekli alamazlar. Değiştirmeleri lazım. Öyle bir değiştirmeleri lazım ki yani sadece kelimelerle değil anlamını da değiştirmeleri lazım. Bu da çok zor. Evet, o iyi oldu. Tabii.
Çok iyi oldu.
Ama bu arada Fransız hukukçularının tepkisi çok önemli. Çünkü onlar şunu belirttiler. Bakın, şimdi şey bakımından, 2001 kanunu bakımından, yani jenoside tanındığı kanun. Şimdi diyorlar ki, biz şeyi kabul ettik, Yahudi soykırımını kabul ettik. Yahudi soykırımını reddedenleri cezayı da kabul ettik. Ama iki durum arasında büyük fark var. Çünkü Yahudi sorununda, Yahudi sorununda uluslararası bir mahkemenin kararı vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Nürnberg mahkemeleri çekmişti. Bir karar vermişti. Bu karar, bu mahkemede Fransız yargıç da vardı. Yani bu bizim mevzuatımızın bir parçası oldu. Onun için o mesele o şekilde hareket etmemiz mümkün. Şimdi tabii onlar bizim gibi düşünmüyorlar, biz böyle bir şey olmamıştır diyoruz diye. Soykırım diye bir şey olmamıştır pozisyonunu muhafaza ediyoruz ve sonuna kadar da muhafaza edeceğiz. Ama diyorlar bu şey Ermeni soykırımı dediğimiz şey diyorlar, o herhangi bir uluslararası mahkemenin kararından kaynaklanmıyor. Yani o konudaki durum. Dolayısıyla bir şey alamayız. Parlamento bir kanun çıkaramaz bu konuda. Zaten kanunların amacı da bu olamaz. Kanunların amacı tarih yapmak olamaz diyorlar. Yani Fransız hukukçularını doğrusunu isterseniz takdir etmek lazım.
Evet, çok sağlıklı
düşünüyorlar. Çok sağlıklı. Hı. Sadece Fransa için değil fakat öbür ülkeler için de çok önemli hukuki bir takım argümanlar ileri sürdüler. Bunlardan biz istifade edeceğiz. Bunun dışında bu hükümet çok yerinde bir şey yaptı. Ermenilerle protokoller imzalandı. Hatırlarsanız protokoller imzalandı. Yani Türkiye'de Ermenistan birbirlerini tanıyorlar zaten ya, diplomatik ilişki de kuracaklar ve aynı zamanda sınır açılacak. Sınırın açılması gayet makul. Şimdi bugün Ermenistan'dan uçaklar geliyor. O sınırı geçmiyor mu? Uçak geçiyor, adam geçemiyor. Yani insan geçemiyor. Yani
konuşmakla zevk aldığımız ve hakikaten özlemle iyi sonuçlar beklediğimiz bir alan. Aslında vizelerin kalkması birçok ülkeyle güzel bir açılım. Dediğiniz gibi dış politikamız da iyi yönlendiriliyor. İnşallah iyi sonuçlar olur. Ancak benim aklım Galatasaray'da kaldı demin konuşurken. Çünkü babam da Galatasaraylı olduğu için biliyorum. O zaman zaman her sene o pilav günleri olur. Bir araya gelirler dostlarıyla, arkadaşlarıyla. Siz de takip edebiliyor
musunuz? Ben son senelerde gidemiyorum, gitmiyorum. Son senelerde gitmiyorum. Bir de akşam yemeği de oluyor. Onlara bazen gidiyorum, bazen gitmiyorum. Ama benim eşim Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu için onunla tabii Galatasaray'la hemen her gün beraber yaşıyorum.
Doğru, evet. Güzel. Sayın Adnan Oktar'ın, bizim vakıflarımızın Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar'ın eserleri var. Bu eserlerin çoğu Rusça'ya da çevrilmiş durumda. Rusya'da belli başlı bazı gruplara bir engellemeler yapılmasına rağmen bizim eserlerimiz özellikle teşvik görüyor orada. Çünkü barışçıl, İslam'ın güzel ahlakını iyi anlatan ve
yobazlığa karşı.
Putin özellikle, evet, yobazlığa karşı İslam'ın güzel aydınlığını çok iyi veren eserleri olduğu için Putin ve yönetim onları destekliyor. Evet.
Çünkü Ruslar üstelik bütün Avrupa'da daha fazla dindar insanlar. Bir kiliseye gidin, Rusya'da içeri girin, bakın dehşet bir şey. Başka türlü bir şey var, yani bir huşu var.
Hayır, zaten kendi dinleri, yani sonuçta Hristiyan olarak dindarlaşmaları da önemli bir gelişme. Yani eski dönemden bu yeni döneme geçtikten sonra
komünizm çok, dini yasaklamıştı neredeyse.
Şimdi çok hani oradaki samimi Hristiyanların da sayısı çok, gittikçe artıyor. O da güzel
çok,
bir şey.
Çok daha aslında din tamamen yok olmuştu Rusya'da. Evet. Evet. İkinci Dünya Savaşı başlayınca bazı kiliselere müsaade ettiler yani. Tekrar evet. Din o zaman biraz canlandı, fazla değil. Ama şimdi tabii serbest. Şimdi tabii. Serbest ve hepsi çok son derece dindar insanlar. Yani ben o Rus kilisesine gittiğim zaman şaşırıyorum yani ne kadar böyle şey, böyle heyecan içinde dua ediyorlar.
Evet, yani Atatürk de söylüyor, din vardır ve lazımdır. Dinsiz milletlerin devamına imkan yok. Yani Allah vardır, şanı büyüktür, bizim dinimiz en ekmel dindir. Çok anlatımları var ama yobazlığa karşıydı Atatürk. Bizim olduğumuz gibi. Yobazlık hakikaten yani insanın fıtratına, yaratılışına aykırı, İslam'la hiç alakası olmayan bambaşka bir din. Ama İslam'ın güzel ahlakının insanlarda...
Zaten. Laiklik ne demek laiklik? Tabii. Fertlere karışmamak demek. Uh-huh. İster laik olursun, ister dindar olursun. Ondan sonra istersen Hristiyan olursun.
Evet.
Aslında. Hem laik hem dindar olursun. Laiklik, o sen dindarlık hani, güvencesi tabii. Tabii,
dindarlık başka. Evet. Ama bazıları da bizde geniş bir kitle tamamen laik yani değil mi? Bir de o var. O da yani laikliğin güzelliği orada tabii. Zaten. Yani onu Başbakan gayet güzel anlatıyor. Hı. Devlet tarafsızdır diyor yani. Bu fertler layık olmaz, devlet layık olur diyor. Fertler ne istediği ne olur. Fertleri karşılamaz.
Evet, o bir güvence, laiklik. Yani inancın bir güvencesi. Tabii. Evet, elbette. Evet, evet. Erkan Hocam.
Çok güzel bir sohbet oldu.
Öyle mi?
Evet, vallahi biz zevk aldık. Sizin eklemek istediğiniz Türkiye'nin şu anki durumu, önümüzdeki politikaları,
yok
çözümleriyle yok, ilgili.
Abi. Her şeyi söyledim galiba.
Evet, sizi biraz yorduk.
Yok, rica ederim.
Estağfurullah, bizi konuk ettiniz evinizde. Rica çok teşekkür da. Ederiz.
Çok çok teşekkür evet, ederiz.
Düşüncelerinizi de paylaştınız. İnşallah onun için de çok teşekkür
sağ
ederiz.
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Evet, A9 ekranlarında Hayata Dair programımızın bugün sonuna geldik. Yeni bir programda tekrar beraber olmak umuduyla hayırlı günler efendim.